إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم من أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Gafir suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle dereceleri yükselten olduğunu, arşın da sahibi olduğunu ifade etmişti. Allah dereceleri yükseltir, İstediğini yükseltir, istediğini alçaltır ama bunu yaparken kimseye zulmetmez. Yükselttikleri kendini rahmetindendir ama alçalmış olanlar kendi haksızlıklarındandır. Nefislerine uyduklarındandır. Dünyada özgür olmak istediklerindendir. Özgür olmak isteyenler nefisleri tarafından alçaltılırlar. Şeytan tarafından alçaltılırlar. O yüzden Allah'ı suçlayamazlar. Onları alçaltan Allah değildir. Allah Azze ve Celle Refi'dir. Yükseltir, yükselmek isteyenleri Allah Azze ve Celle lütfuyla yükseltir. Ama eğer birileri alçaldıkça alçalmışsa, hayvanlar gibi sadece yeme içmeden başka bir şey bilmez hale gelmişse, hayat bakımından hayvanlardan aşağı bir hayat yaşıyorsa, kendisini suçlamalı, başkasını değil. Çünkü Allah yükseltir. Eğer birisi Allah beni neden yükseltmiyor diyecek olursa, Allah Azze ve Celle istediğini yükseltir. Ama o yükselttiklerini de imtihanlardan geçire geçire yükseltir. İnsanların yükselmiş olan insanlara ihtiyaçları var. İnsanların örnek insanlara ihtiyaçları var. Nasıl ki insanlar matematikte, fizikte, kimyada çok zeki, süper insanlara ihtiyaç duyarlar. Onlar olmazsa bu icatları kim yapacak? Aynı şekilde hidayet yolunda da insanlara yol gösterecek, örnek olacak olan öncülere ihtiyaçları var. İşte Allah Azze ve Celle onun için bazılarını bu şekilde yaratır. Onlar toplumların öncülüğünü yapacak olan kimselerdir. Onlar kalben güçlü olarak yaratılırlar. Onların diğer insanlardan biraz daha farkı olur. Evet, beşerdirler, insandırlar ama belki başkalarının anlayamadıklarını anlayabilecek bir kalbe sahiptirler. Kalplerinde Allah'tan başka bir şey yoktur. O yüzden başkalarının anlayamadığı bir takım hakikatleri daha rahat anlarlar. Allah Azze ve Celle onları yükseltmiştir. Fakat onları yükseltirken bedavadan da yükseltmemiştir. İmtihanlardan geçire geçire yükseltmiştir. وَاِذْ اِبْتَلَى اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُنْ قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا. Allah Azze ve Celle bir zamanlar İbrahim'i bir takım imtihanlardan geçirmiş ve İbrahim Aleyhisselam o imtihanları kazanınca Rabbi ona demişti ki, ey İbrahim, seni insanlara imam yapacağım. İnsanlara önder olacaksın. Çünkü imtihanları kazandın. Ağır imtihanlardan geçirilmişti. Hiçbirimizin geçirilmediği, geçirilmeyeceği imtihanlardan geçirildi. Büyüklerin imtihanı da büyük oluyordu. Zor oluyordu. İlkokul çocuğuna sorulan soru ile üniversite talebesine sorulan soru aynı mıdır? Herkesin derecesine göre, seviyesine göre imtihan edilir. Dolayısıyla büyüklerin imtihanları da büyük oluyor. Allah Azze ve Celle onları yükseltiyor ama onları yükseltirken bedava yükseltmiyor. Bir kısım insanlar seçilmişlerdir. Bir kısım insanlar ise çalışmak yoluyla seçkin bir insan durumuna gelirler. Seçkin bir insan olmak başka bir şeydir. Seçilmiş bir insan olmak başka bir şeydir. Allah Azze ve Celle'nin seçtikleri seçilmişlerdir. Bir insan çalışmak suretiyle, göz nuru dökmek suretiyle, gece gündüz gayret suretiyle seçilmiş bir insan olamaz. Belki seçkin bir insan olabilir. Seçilmiş olmak çalışmakla olacak bir şey değil. Peygamberler çok çalıştıkları için peygamber seçilmediler. Hatta Evliyaullah bile hakikatte çok çalıştıklarından dolayı Evliyaullah olmadılar. Fakat Allah Azze ve Celle onları seçti. Çünkü onlar seçilmeye layık bir kalbe sahiptiler. Ve onları Allah Azze ve Celle özel imtihanlar hazırladı. Zor sorularla onları imtihan etti. Allah onların kazanacağını da biliyordu. Onların girdiği imtihanlara normal insanlar girecek olsa kaybederler. O yüzden herkes kendi haline razı olmalı. Peygamberlerin girmiş olduğu imtihanlara ben de girseydim, Allah beni de öyle imtihan etseydi, ben de herhalde onlar gibi olurdum dememeli. Öyle düşünmemeli. Allah'ın kendisini sokmadığı imtihanları arzu etmemeli. Belki de mesela anası babası kafir olan bir insan ya da kafirlerin ortasında dünyaya gelmiş olan bir insan olsaydık, mesela peygamberimizden evvel yaşayan ya da peygamberimiz döneminde yaşayan putperestlerden biri olsaydık, belki de imtihanı kazanamayacak ve başarılı olamayacaktık. Belki de Allah muhafaza kafir olarak ölecektik. Belki de hidayete hiçbir zaman ulaşamayacaktık. Allah Azze ve Celle bizi hangi imtihanlarla imtihan ediyorsa demek ki onlar bizim kaldırabileceğimiz imtihanlardır. Allah bizi kaldıramayacağımız imtihanlara sokmuyor. Onun için hiç kimse kendisini yüksek makamlarda görüp de ben şöyle imtihanlara girsem kazanırım dememeli. Çok zor imtihanlar istememeli. Seçilmiş olanlara seçilmiş sorular hazırlanmıştır. Fakat onlar o seçilmiş sorular, o zor soruları da yapabilmişler. Ve Allah Azze ve Celle onları insanlara önder yapmıştır. Onların önderliğine, öncülüğüne insanların ihtiyacı vardır. Onun için Allah Azze ve Celle o şekilde insanları yaratmaktadır. Seçilmiş olanlar ile seçkin olanlar, gayret göstermek suretiyle seçkin bir insan durumuna gelebilirsiniz. Gece gündüz okumak suretiyle seçkin bir insan olabilirsiniz. Ama eğer o karaktere sahip değilse insan, o kalbe sahip değilse, o iradeye sahip değilse, o sabra, o tahammüle sahip değil ise, o tevekküle sahip değil ise, o göze, o kulağa sahip değil ise hiçbir zaman seçilmişlerden olamaz. Seçilmişler baktıkları zaman görecek göze sahiplerdi. Duydukları zaman anlayacak kulağa sahiplerdi. Kalpleri anlıyordu, gözleri görüyordu, kulakları işitiyordu. Seçilmiş olanlar sabırlıydılar. Bütün dünyaya karşı koyabilecek bir fıtratta yaratıldılar. Bütün dünyaya karşı koyabildiler. Bütün dünya onları tehdit ettiği halde onlar yollarına devam ettiler. Yol uzundu ama hiçbir zaman heyecanları düşmedi bu seçilmişlerin. Ne kadar yol uzun olursa olsun onların heyecanları hiçbir zaman azalmadı. Ne kadar hiyanetlere uğrarlarsa uğrasınlar, ne kadar nankörlüklerle karşı karşıya kalırlarsa kalsınlar, onlar hiçbir zaman yollarından dönmediler. Tarih boyunca Allah Azze ve Celle bu şekilde seçilmiş olanları bize anlatırken onların bu özelliklerine temas eder. اِنَّ اللّٰهَ اَسْتَفَى اَدَمَ وَنُوحًا وَاَلَ اِبْرَاه۪يمَ وَاَلَ اِمْرَانَ عَلَى الْعَالَم۪ينَ Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçti. Bunlar seçildiler ve bunlar insanlara yol göstermek üzere seçildiler. Sabırlıydılar. Bunlar cesurdular. Bunlar hiçbir şekilde davalarından dönmeyecek dava adamlarıydılar. O fıtrata göre yaratılmışlardı. Çünkü insanların böyle öncülere ihtiyacı vardı. Herkes lambayı icat edebilir mi? Herkes bilgisayarı icat edebilir mi? Uçak icat edebilir mi? Herkes de böyle bir zeka ve böyle bir imkan ve böyle bir sabır olabilir mi? Allah öyle insanlar yaratır ve onlarla insanlara nimet verir. Allah insanlara uçak vermek istediği zaman ona göre bir insan yaratır. Allah insanlara lambayı hediye etmek istediği zaman ona göre birisini yaratır. Ona göre onun eğitim almasını sağlar. Ona göre ona sabır verir. Ve o şekilde onları başarır. Çünkü Allah artık kullarına o nimeti vermek istemektedir. Asıl mesele odur. Allah bir şekilde verecektir. Birini onu bahane eder, birini vesile kılar. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle insanlara hidayet etmek istediği zaman, insanların uyanmasını istediği zaman onlara uyandıracak insanlar gönderir. Öncülük yapacak olan insanlar gönderir. Seçilmiş insanlar, dönmeyecek olan örnek insanlar gönderir. Her memlekette, her mahallede bazen böyle insanlar yaratır kendi çapında. Her şehirde böyle insanlar yaratılır, her asırda böyle insanlar yaratılır. Ve bu şekilde bu insanlar eliyle Allah Azze ve Celle insanları uyandırmak ister. Ve onların derecelerini yükseltir. Çünkü insanlar zaten bu dünyaya bunun için geldiler. Kamil insan olmak için, yükselmek için geldiler. Allah Azze ve Celle onlara yükselme imkanı verir. Akıl vermiştir, vahiy göndermiştir. Sabır, tahammül vermiştir, irade vermiştir. Onları yükseltmek için Allah gerekli olan her şeyi vermiştir. Sadece onlar o iradeyi irade etmeliler. Kendilerine verilmiş olan o iradeyi kullanmayı istemeliler. İşte o zaman Allah Azze ve Celle'nin kendilerine vermiş olduğu bu imkanlarla yükselebilirler. Bir taraftan şeytanla mücadele edecekler, yükselecekler. Nasıl yükselecekler? İptila olmadan, belalara uğramadan, imtihanlardan geçmeden bir üst sınıfa geçmek mümkün oluyor mu? Böyle bir okul var mı? İmtihansız bir okul var mıdır? Allah Azze ve Celle bu şekilde insanları yükseltmek istediği zaman onlara imtihanlar hazırlar. Kimini şeytan ile imtihan eder, kimini nefsi ile, kimini kadınlar ile, kimini içki ile, kimini zenginlik ile, kimini fakirlik ile bir şekilde hepsini imtihanlara sokar. Kimini matematikten, kimini kimyadan, kimini fizikten. Herkesi bir şekilde bu dünya mektebinde imtihana sokar. Ve sonra kazananlar yükselirler. Ve işte Allah Azze ve Celle Rafi'u Derecat olandır. İnsanlardan layık olanlar yükseltendir. Ve onlar bu şekilde dereceler kat ederler. Melekler de derece derece, peygamberler de derece derece, insanlar da derece derece, herkes derece derece, cinler de kendi arasında derece derece. Herkes ne yaptıysa o şekilde bir derece elde eder. Allah Azze ve Celle bize yüksek dereceleri hedefleyin demek ister. Madem ki Allah Rafi'dir, madem ki Allah dereceleri yükseltendir, madem ki istediğiniz zaman imtihanları da kazanmaya karar verdiğiniz zaman Allah'ın yardımıyla da kazanabilir ve yükselebilirsiniz madem, o halde yükselmeyi hedefleyin denilmek istenilir. Neden aynı yerinizde saymak istiyorsunuz denilmek istenir. Allah yükseltendir. Neden yükselmek istemiyorsunuz? Neden dünya hayatında yükselmek istiyorsunuz da? Vali olsanız bakan olmak istersiniz. Bakan olsanız başbakan olmak istersiniz. Başbakan olsanız cumhurbaşkanı olmak istersiniz. Neden dünya hayatında hep yükselmek istersiniz de? Neden uhrevi meselelerde yükselmek istenilmiyor? Neden cennetin dereceleri yok mu ki? Neden herkesin cenneti aynı mı olacak ki? Neden cehennemin dereceleri yok mu ki? Neden insanlar yükselmek istemezler? Tıpkı talebenin daha yüksek puan alması bedava olmadığı gibi, bu dünya hayatında da yükselmek çileyle mümkündür. Gözyaşlarıyla mümkündür. Yorulmakla mümkündür. Çile çekmekle, dert çekmekle mümkündür. İnsanların kahrını çekmekle mümkündür. İşte bunları göze alamayanlar yükselmeyi de düşünmezler. Çünkü yükselmenin bedava olmadığının farkındadırlar. O yüzden yüksek dereceleri düşünmezler. Üniversite imtihanında derece yapabilmek mesela kolay bir şey midir? 1,5 milyon talebenin, 1,800,000 talebenin içerisinden derece yapmak kolay mıdır? Bunu göze alabilmek kolay mıdır? Fen lisesini kazanmayı göze alabilmek kolay mıdır? Gece gündüz çalışmayı icap ettirir. İşte böyle şeyleri düşünmeyenler, çalışmayı düşünmeyenler, derecesini yükseltmeyi düşünmeyenler, onlar elbette ki yorgunluktan kaçan kimselerdir. Onlar aslında yorulmak istememektedirler. Yükselmiş olanlar hiçbirisi kolay bir şekilde yükselmemiştir. Onun için Allah Azze ve Celle bize kendisinin yükselten olduğunu, kullarının da bunu göze alması gerektiğini ifade eder. Allah refi'u derecettir. O halde siz de derecelerinizi yükseltmek isteyin ki Allah sizi yükseltsin. Bir taraftan şeytanla mücadele edeceksiniz. Bir taraftan nefsinizle mücadele edeceksiniz. Bir taraftan yeri gelecek ananızla babanızla mücadele edeceksiniz. Teslim olacak olursanız teslim olmamanız gerekenlere, o zaman yükselemeyeceksiniz demektir. Alçalacaksınız demektir. Her imtihan hem yükselme vesilesidir hem de alçalmaya sebeptir. Kazanırsan yükselirsin, kazanamazsan da alçalırsın. Allah Azze ve Celle o şekilde imtihanlar hazırlar. Yükselmek isteyenlere de imkan verilmektedir. Alçaklaşmak isteyen, aşağılarda olmak isteyene de, neden bütün kafirler ve bütün Müslümanlar genellikle bir arada yaşamaktadırlar? Neden mesela aynı zamanda ve aynı mekanda Müslümanlar ve aynı zamanda ve aynı mekanda kafirler değil? Neden kafirlerle Müslümanlar genellikle aynı mekanda aynı zamanda yaşıyorlar? Neden Allah Azze ve Celle bütün kafirleri aynı asırda ve aynı memlekette yaratmıyor yani? Neden bütün Müslümanları aynı asırda ve aynı memlekette yaratmıyor? Neden Müslümanlarla kafirler hep beraber yaratıyor? Çünkü Allah mücadele istiyor. Derecesini yükseltmek isteyenlere fırsat vermek istiyor. Ben de peygamberimiz döneminde yaşasaydım bir Ebu Bekir olurdum herhalde diyenlere, öyle söyleyenlere, haydi senin de zamanında Ebu Cehil var, haydi onunla mücadele et, sen de bir Ebu Bekir ol bakalım kolaysa deniliyor. Benim zamanımda Ebu Cehil yoktu ki o yüzden ben Ebu Bekir olamadım demeyelim diye. Her dönemde Ebu Cehil var, Ebu Bekir olasınız diye. Her dönemde Ebu Leheb var, Ömer olasınız diye. Her dönemde Firavunlar var, Musa olalım diye. Her dönemde Nemrutlar var, İbrahim olalım diye. Bu şekilde derecelerimiz yükselsin diye. Yoksa nasıl dereceler yükselecek? Mücadele etmeden derece nasıl yükselecek? لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي كَبَدْ Kur'an buyurur ki, biz insanı meşakkat içinde yarattık. meşakkatler görecek, imtihanlara sokulacak, ondan sonra yükselecek. Başka türlü yükselemez. Meşakkat içinde yarattı Allah insanoğlunu. En zarif, en aciz, en zayıf olan, dokunmaya bile kıyamadığınız hayvan hangi hayvandır? Kelebek. Dokunmaya bile kıyamazsınız. Dokunduğunuz zaman bile adeta kanatları elinizde kalacak diye korkarsınız. Allah onu bile meşakkat içinde yaratmıştır. O bile kozasından çıkarken meşakkat içinde deler ve çıkar. Kelebek bile meşakkat içinde yaratılmıştır. Yeryüzünde Allah'ın halifesi olmayacak. Buna rağmen meşakkat içinde yaratılmıştır. Derecelerden geçip de yükselmeyecek, cennetin yüksek makamlarına oturmayacak. Buna rağmen meşakkatler içinde yaratılmaktadır. İnsan ise Allah'ın halifesi olarak yaratılmış. Başka mahlukatta olmayan özellikler verilmiş kendisine. Dolayısıyla da ona göre yaratılmış, yüksek makamlara uygun şekilde yaratılmış. Başka mahlukatta olmayan özellikler verilmiş madem, demek başka mahlukatta olmayan imtihanlara sokulacak. Demek başka varlıklardan üstün yaratılmış. O halde soruları da ona göre olacak, zor imtihanlara sokulacak. Madem ki cennet insana vaat ediliyor ve madem cennet de derece derecedir, o halde ona göre imtihanlar olacak. İnsan bunu anladığı zaman imtihanlardan dolayı üzülmez. Her şey bir imtihan. Dolayısıyla yükselmek için bir fırsat. İşte insan bunu anladığı zaman imtihanlardan dolayı gocunmaz. Ve her türlü durumda yine de Rabbine şükretmeye devam eder. Bir zorlukla, bir musibetle, bir kötü olayla karşılaştığı zaman sabredeyim ki derecem yükselsin der. Demek Allah benim derecemi yükseltmek istiyor der. Böyle değerlendirir olayı. Ama kafire gelince her türlü musibet ve sıkıntı esnasında feryadı figan eder. Anlamamaktadır. Allah Azze ve Celle kendisine yol göstermek istemekte, kendisini kemale erdirmek istemekte, kendisini çilekeş bir hale getirip yükseltmek istemektedir. Ama o onu anlamaz ve feryat eder. Sabrı yoktur, iradesini kullanmamaktadır. Derece yükselmek diye bir derdi de yoktur. İşte onun için o feryat figan ederken mümin ise sabreder ve iradesini kullanır ve derece kat eder. Başına güzel bir olay geldiği zaman şükreder, derece kat eder. Başına kötü bir olay geldiği zaman sabreder, yine derece kat eder. Bu şekilde Allah Azze ve Celle Rafi'u derecat olduğunu insanlara gösterir. Her türlü Allah yükseltmek ister. Cennette dereceler çoktur. Rabbul Alemin olan Allah kullarını yükseltmek istemekte. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ümmetinin yükselmesi için gayret gösteriyordu. Onlara daha yüksek makamlar gösteriyordu. Takvayı gösteriyordu onlara. Zühdü gösteriyordu onlara. Sadece fetvayı göstermiyordu onlara. Yükselmek isteyenler nasıl yükselecekler? Takvayı görmeden, takva olmaya gayret göstermeden nasıl yükselecekler? Herkes fetvaya uyacak olursa, caizse hemen yapayım diyecek olursa, her zaman caiz mi değil mi diye soracak olursa nasıl derece kat edecekler? Her zaman caiz mi değil mi diye mi soracağız? Bir de bunun takvası var. Her zaman fetvasını mı soracaklar? Hiç takvasını sormayacaklar mı? Derece yükselmek istemiyorlar mı? 10 üzerinden 5 alsanız sınıfı geçersiniz. Ama neden 6, 7, 8, 9, 10 almak ister talebeler? Halbuki 5 alsa da sınıfı geçerler. Ama insanoğlu hep böyle yükseklerdedir gözü. Ama uhrevi meselelere geldiği zaman neden gözünü yüksek makamlara dikmek istemez? Neden Mus'ab'ı örnek almaz, Ebu Zer'i örnek almaz?
Neden Ebu Bekir'i Ömer'i örnek almaz da babasını örnek alır? Neden fasıklarla kendisini kıyas eder? Neden ben hiç olmasa falanlar gibi değilim der? Hiç olmasa şu kadarcığını yapıyorum der. Falanlar benden daha beş beterdirler der. Neden kötüleri kendine örnek alır da neden kendini onlarla kıyaslar? Neden okuldaki talebe bir alanları, iki alanları, üç alanları, dört alanları değil de 8, 9, 10 alanları örnek alır? Neden onlara benzemeye çalışır, bir alanlara, iki alanlara göre düşünmez? Neden uhrevi meselelere gelince insanlar böyledir? 1 milyar, şimdiki parayla 1000 lira alsa bir insan rahat rahat geçinebilir. Ama neden 2000 liradadır gözü? Neden 5000 liradadır gözü? Neden daha fazlasındadır? Bir evi olsa kendisine yeter de artar bile. Neden ikinciyi ister, üçüncüyü ister? Neden bir apartman verseniz ikinciyi ister? Bir şehri verseniz ikinci şehir ister? Bir ülkeyi verseniz ikinci bir ülke ister? Vallahi dünyayı verseniz Mars'ı, Jüpiter'i de ister. Neden? Neden? Dünyevi meselelere gelince böyle hep daha yüksekleri isterler. Neden uhrevi meselelere gelince istemezler? Neden Ebu Bekirleri, Ömerleri örnek almazlar? Neden onlara bunlar örnek verildiği zaman ben sahabi miyim derler, çıkarlar işin içinden? Bir alimi örnek verseniz ben alim miyim derler? Bir peygamberi örnek verseniz ben peygamber miyim derler? Sahabiyi örnek verseniz ben sahabi miyim derler. Bir şehidi örnek verseniz ben onun gibi olamam derler. Peki sana ben kimi örnek vereceğim, söyler misin? Kimi örnek vereyim sana? Fasıkları mı örnek vereyim? Kafirleri mi örnek vereyim? Münafıkları mı örnek vereyim? Ne istiyorsun? Kimi örnek vereyim? Neden insanlar, büyük insanları örnek almak istemezler? Çünkü büyük olmak zordur da ondan. Çok çile çekmekle mümkün, çok yorulmakla mümkün, göz nuru dökmekle mümkün, uykusuz kalmakla mümkün, gözyaşı akıtmakla mümkün, güçlü bir kalbe sahip olmakla mümkün, mutmain olmakla mümkün, Allah ve Resulüne tam bir bağlılıkla bağlanmakla mümkün. Bu derece ise zordur. İşte onun için insanlar küçük dereceleri hedeflerler. Allah Azze ve Celle bu şekilde derece sahibi olmak isteyenlere onların derecelerini yükseltebileceğini ifade eder bize. Çünkü Allah Refi'u derecattir. Madem ki Allah böyledir, dereceleri yükseltir, o halde derecenizin yükselmesini isteyin. Ve zor imtihanlara da hazır olun. Her kim ki derecesinin yükselmesini isterse zor imtihanlara da hazır olmalı. Allah istediği kimselere kendi ruhundan nasip eder ve istediği kimselere kendi vahyinden nasip eder. Allah istediği kimselere Cebrail aleyhisselam indirir, onları peygamber yapar. Allah istediklerini seçer. Allah Azze ve Celle istediklerini yükseltir. Onlar seçilmiş olanlardır. Ama seçilmiş olanlar, demin de ifade ettiğim gibi, seçilirlerken rastgele seçilmezler. Karakterli olanlar seçilirler. Vefasız olanlar, nankör olanlar seçilmezler. Ve hiçbir seçilmiş olan insan da vefasızlık yapmamıştır. Hiçbir seçilmiş olan insan nankörlük yapmamıştır. Allah Azze ve Celle kulları içerisinden istediklerine ruhunu indirir. Cebrail aleyhisselamı indirir. Ve hiç kimsenin buna itiraz etme hakkı yoktur. Nasıl ki bir kısa boylu beni neden uzun boylu yaratmadın diyemez. Bir uzun boylu da beni neden orta boylu yaratmadın diyemez. Nasıl ki çirkin olan beni neden güzel yaratmadın diyemez. Nasıl ki kadın beni neden erkek olarak yaratmadın diyemez. Nasıl ki fakir ben neden zengin olarak yaratmadın diyemez. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle'ye beni neden peygamber olarak seçmedin, neden filanı peygamber olarak seçtin de diyemez.
O seçilmişlerin girmiş olduğu imtihanlara seçilmemiş olanlar dayanamazlar. Onların girmiş olduğu imtihanlar çok zor imtihanlardır. Herkes kendi haline razı olmalı. Allah Azze ve Celle beni nasıl yaratmışsa ben ona razı olmalıyım demeli. Bana ne vermişse ben ona razı olmalıyım. Ne vermemişse ona da razı olmalıyım. İşte bu nefs-i radiye makamıdır. Allah'ın verdiklerine de razı olacaksın, vermediklerine de razı olacaksın. Ve bu şekilde nefs-i radiyeye ulaşacaksın. Nefsini terbiye etmiş olacaksın. Ve Allah Azze ve Celle bana şunları vermediyse demek ki benim için hayırlı olan budur diyeceksin. Bana şunu verdiyse demek ki benim için hayırlı olan budur diyeceksin. Bu şekilde nefs-i radiyeye ulaşacaksın. Kafirler sana neden verildi, neden bize verilmedi diyorlardı. Bu ruh denilen melek Cebrail Emin, bu Cibril Emin neden sana geliyor da bize gelmiyor? Sana verildiği gibi bize de bir kitap verilseydi dediler. Kendilerini peygamberlere denk görüyorlardı. Halbuki onlara denk değillerdi. Onlardan çok aşağılardaydılar. Peygamberler çocukluklarından itibaren hakkı arayan insanlardı. Haramlardan uzak duran insanlardı. Tertemiz bir kalbe sahiplerdi. Kendilerini onlara denk görüyorlardı. Ve neden Allah sana sahifeler indiriyor da neden bize indirmiyor diyorlardı. Halbuki Allah istediğine indirir, istediğine indirmez. La yus'al amma yef'al. Yaptığından sual edilmez. Allah yaptığından sorulamaz. Ve hum yus'alun. Ama insanlar sorulurlar. Yef'alu ma yeşa'dir Allah. İstediğini yapar. Hiç kimse ona sual edemez. Ve Allah haksızlık da yapmaz. Çünkü el-adl sıfatına sahiptir. Madem ki adaletlidir, kulları arasında adaleti gerçekleştiriyordur. Birini seçmiş ise Allah diğerlerine haksızlık yapmış denilemez. Çünkü Allah el-adl sıfatına sahiptir. Ağacın yaprakları arasında bile adaleti sağlayan Allah nasıl olur da kulları arasında adaleti sağlamaz? Bu dünyada, bu dünya hayatında da adaleti sağlar Allah Azze ve Celle belirli konularda. Kullarına birine bir takım kabiliyetleri verirken diğerine vermezken yine de Allah o meselede bile adaleti sağlar. O yüksek kabiliyetler vermiş olduğu kulundan beklentisi ile ona vermiş olduğu vazife ile o kabiliyetleri vermediği insandan beklentisi aynı değil. Verdiği vazifeler aynı değildir. Büyüklerin vazifesi de büyüktür. Ve Allah Azze ve Celle bu şekilde istediği kuluna rahmetiyle muamele edeceğini, istediği kulunu peygamber olarak seçeceğini, bundan dolayı da kimseye hesap vermeyeceğini ve bunun insanlara bir haksızlık olmadığını ifade ettikten sonra her şey kıyamet gününde açıkça ortaya çıkacak buyurmuş idi. Her şey kıyamet gününde açıkça ortaya çıkacak. Kendileri de açıkça ortaya çıkacaklar yaptıkları da. Yevmehum berizun. Onlara kıyamet gününde hepsi bariz olarak ortaya çıkacaklar. La yakhfa alallahi minhum şey. Onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmayacak. Ne kendileri gizlenebilecekler ne de amellerinden bir şeyi gizleyebilecekler. Her şey ortaya çıkacak. Ve Allah Azze ve Celle o gün her şeyi ortaya çıkardıktan sonra hükmedecek. Ve sonra soracak limenil mülkül yevm. Bugün mülk kimindir söyleyin. Bugün mülk kimindir? Allah Azze ve Celle peygamberimizden öğrendiğimize göre bir hadiste Efendimiz buyuruyor ki Allah Azrail'e bütün canlıların canını almasını emredecek. Bütün canlıların canını aldıktan sonra Allah Azze ve Celle Azrail'in canını alacak. Ve sonra Allah böyle buyuracak. Limenil mülkül yevm. Bugün mülk kimindir?
Allah Azze ve Celle bütün varlıkların canını aldıktan sonra bugün mülk kimindir, şu anda kim kaldı diyecek ve kendisi cevap verecek. Lillahil vahidil kahhar. Vahid olan ve kahhar olan Allah'ındır. Başka hiç kimsenin değil mülk. İnsanlara teslim edilmiş olan bu mülkler imtihan için teslim edildi. Bunu anlamayanlar, kendinin zannedenler ve sonra o mülkler tarafından adeta sahiplenilenler, kendileri o mülke sahip olduklarını zannede dursunlar. Aslında o mal ve mülk onlara sahip olmuştur artık. O mal ve mülkü Allah yolunda zekatlarını bile veremez haldedirler. Allah yolunda harcamaları gerektiği zaman harcayamaz haldedirler. Onlar o mala ve mülke kendileri sahip zannediyorlar. Halbuki o mal ve mülk onlara sahip olmuştur. Allah bütün mahlukatın canını aldıktan sonra söyleyin diyecek, kimindir mülk? Kendisi cevap verecek, çünkü cevap verecek kimse yoktur. Allah'ındır vahid ve kahhar olan Allah'ın. Vahiddir, tektir ve hiçbir parçası yoktur, cüz'iyatı yoktur. Parçalardan müteşekkil değildir, tektir. Hem kendi gibi bir ilah yok, hem de kendisi parçalardan müteşekkil değil, cüz'iyatı da yoktur. Vahidin manası bu, tektir. Mesela biz bir insan olarak tek değiliz, bizim gibi insanlar çok. Benzerlerimiz çoktur ama Allah leyse ke mislihi şey, onun benzeri yoktur. Onun misli yoktur ve bizim benzerlerimiz çok olduğu gibi aynı zamanda biz de bir değiliz. Birçok uzuvlardan müteşekkiliz. Elimiz var, ayağımız var, gözümüz var, hücrelerimiz var, trilyonlarca hücrelerimiz var. Vahid değiliz yani. Ehad değiliz yani. Bizim parçalarımız var, Allah Azze ve Celle'nin ise parçası mevcut değil. El-Vahid'dir o. Allah Azze ve Celle kıyamet gününde kimindir mülk diyecek. Sonra vahid ve kahhar olan Allah'ındır diyecek. Madem ki Allah kahhardır, her şeyi kendi galebesi altında tutuyor. Madem ki Allah Azze ve Celle kahhardır. Madem ki Allah Azze ve Celle her şeyi kendi kahrı altında tutmaktadır. Her şey onun kahrı altında makhurdur. Bırakınız onun eşinin, ortağının olmasını. Bütün mahlukat onun kahrı galebesi altındadır. Nasıl olur da onun eşi olabilir? Madem ki her şeyin üstünde kendisi kahhardır. O halde kıyamet gününde böyleyse bu dünyada da böyle. Madem ki kıyamet gününde her şey onun kahru galebesi altında, o hükmedecek. Ondan başkası hükmetmeyecek. O halde bu dünyada da ondan başkası hükmetmemeli. Madem ki kahhar olan Allah'tır. Her şey ona teslim olmuştur. Her şey kendi kahru galebesi altında tutmaktadır. O halde herkes isteğiyle ona boyun eğmelidir. Çünkü o kahhardır. İstemesen de seni boyun eğdirir. Bu dünyada imtihan için zorlamaz. Ama ahirette istemesen de boyun eğdirecek. İki büklüm olacaklar onun huzurunda. Ve ya Rabbi diyecekler, irci'ne ne'mel saliha. İki büklüm olmuş olarak, ya Rabbi bizi dünyaya geri döndür, salih ameller işleyelim diyecekler. Onun kahrını görecekler. Onun her şeyi kendi kahrı altında tuttuğunu, kendi hakimiyeti altında tuttuğunu görecekler. Kaçışın mümkün olmadığını görecekler. Ve dünyaya geri dönüş var mı acaba diyecekler. Bir huruç yok mu acaba diyecekler. Bir yerden çıksak bir mahreç yok mudur? Hayır denilecek. Zaten dünyaya geri döndürülseydiniz de aynı amelleri gene işleyecektiniz. Çünkü sizin karakterinizde bozukluk var. Siz aslında daha evvel hiç anlamamış değildiniz. Anladığınız zaman da yine karaktersizliğinizden dolayı o hayatı yaşamaya devam ediyordunuz. Sizin seciyenizde bozukluk var. Bu şekilde Allah Azze ve Celle onlara
ve bütün zamanlara sesleniyor. Madem ki kıyamet gününde el-Vahid ve el-Kahhar olan Allah'ın dediği oluyor. Madem ki Vahid odur, Kahhar odur. Madem ki şeriki yoktur, madem ki onun kahrından, galebesinden kurtulabilecek olan bir varlık yoktur. O halde gelin bu dünyada kendi isteğinizle ona teslimiyet gösterin. Çünkü o sizi yoksa kendisi teslim alır. Kıyamet gününden evvel Allah Azze ve Celle insanların yeniden yaratılmasından evvel sura üflendiği zaman, kıyamet koptuğu zaman, bütün mahlukat öldüğü zaman, en son Azrail Aleyhisselam'ın da canı alındığı zaman, işte o zaman Allah Azze ve Celle ben mütekebbirim diyecek. Kimindir mülk bugün? Kimindir mülk? Benimdir diyecek. Mütekebbir olan benim, cebbar olan benim, kahhar olan benim. Hani nerede yeryüzünde olan krallar, nerede yeryüzünün melikleri, nerede yeryüzünün cebbarları, nerede yeryüzünün diktatörleri, zalimleri, nerede padişahlar? Mütekebbir olan benim, melik olan benim, kahhar olan benim, cebbar olan benim buyurur. Ve hiçbir varlıktan bir ses yoktur. İşte o zaman el yevme tucza kullu nefsim bima kesebet. Her bir nefse kazandığı tas tamam ödenilir. Herkese kazandığı verilir. Bir hayrına karşılık 10 hayır, Müslümanlar en az 1'e karşılık 10 ile mükafatlandırılırlar. Bazen 1'e 700 ile, bazen 1'e 700 bin ile mükafatlandırılırlar. Günaha gelince 1'e 1 olarak cezalandırılırlar. Kafirin ebediyen cehennemde olmasına gelince, madem ki günah 1'e 1'dir, 1'e 1 olarak cezalandırılıyor, o zaman kafir nasıl oluyor da ebedi cehennemde kalıyor? Dünyada ebediyen kalmıyor ki, ebedi bir hayat yaşamıyor ki, ebedi bir cehenneme layık olsun denilebilir, böyle düşünülebilir, böyle bir soru akla gelebilir. Madem ceza birebir oluyor, o halde nasıl oluyor da ebedi cehennem hak oluyor? Çünkü Allah Azze ve Celle'ye küfür, şirk sonsuz bir cinayettir. Sonsuz bir cinayete ise sonsuz bir azap gerekir. Sonsuz bir cinayet işlemiştir müşrik olan. Sonsuz bir cinayet işlemiştir kafir olan. Dolayısıyla ebedi cehennem onların layığıdır. Hem zaten ebedi bir hayat verilmiş olsaydı da hayatı değişmeyecekti. Aynı hayatı devam ettirecekti. Allah Azze ve Celle onu bilmektedir. Ebediyen hayatı değişmeyecekti, ebedi bir hayat yaşasaydı bile. Demek ki adalettir. Allah Azze ve Celle'nin hiçbir şekilde adaletsizlik yapacağı düşünülemez. Madem ebedi cehennem vardır diyor, o halde demek adalet onu gerektiriyor. Demek ki şirk sonsuz bir cinayet oluyor. Demek ki Allah'ın nimetlerini, sonsuz nimetlerini inkar, sonsuz azabı gerektiriyor. Onun için adalet oluyor. Müminlere gelince en az 1'e 10, hatta 1'e 700, hatta 1'e 700 bin, hatta 1'e sonsuz olarak mükafatlandırılıyorlar. Çünkü bu dünyada ne kadar amel işlerse işlesin insanlar, ebedi bir cennet hak edemezler. Çünkü Allah'ın vermiş olduğu nimetler var. Kefenin bir tarafına hayırlı amellerinizi koyup da diğer tarafına Allah'ın ve size verdiği nimetleri koyacak olursanız, o zaman hak verirsiniz söylediğime. Hakikatte insan cenneti hak edemez. Hakikatte insan Allah'ın vermiş olduğu nimetlerin hakkını bile ödeyememektedir. Cennet Allah'ın lütfudur, rahmetidir, hakkımız değildir. O zaman ameller niyedir? Madem ki insan amelleriyle cennete girmiyorsa, girmeyecekse, sen de mi ya Resulallah dediler, evet dedi.
Sen de mi amellerinle girmeyeceksin ya Resulallah? Evet dedi. Ben de Rabbimin rahmetiyle gireceğim.
Çünkü insan yalnız yaptığı hayırlı amelleri düşünmemeli. Günahlarını da terazinin karşı kefesine koymalı.
Bir de Allah'ın verdiği nimetleri koymalı. İnsan yapmış olduğu bütün amelleri bir kefeye koysa, Allah'ın vermiş olduğu uzuvları, gözü mesela, bir tek gözü bile koysa bir terazinin diğer kefesine, yaptığı o yarım yamalak ibadetlerden çok daha büyüktür.
Namazımızın her tarafı çizik, her tarafı kırık dökük, orucumuzun her tarafı çizik. Bunlarla mı cenneti kazanacak insan? Bunlarla cenneti kazanmak mümkün değil.
Ama o zaman amel nedendir derseniz, amel rahmeti kazanmak için, rahmeti celbetmek içindir. Amelle insan Allah'ın rahmetini kazanır. Sonra rahmetle cenneti kazanır, amelleriyle cenneti kazanamaz.
Amel Allah'ın rahmetini kazanmak için, ya Rabbi bir şeyler yapmaya çalıştım demektir amel.
Bir şeyler yapmaya çalıştım ama kuldum, beşerdim, acizdim, kusurlarım çoktu. Bir şeyler yapmaya çalıştım, bu kadar başarabildim. Nefsim vardı, şeytanım vardı etrafımda. Ben yanlış yola sevk eden insanlar vardı. İşte bu kadar başarabildim ancak ya Rabbi, gerisini affet demektir.
Ama hiçbir amel olmadan Allah'ın huzuruna gidenler, onlar nasıl, hangi şeyi mazeret olarak ortaya sürebilirler ki? Bu şekilde el yevme tuczâ kullu nefsin bimâ kesebet. Her nefis kendi kazandığı ile cezalandırılır. Yani gerek mükafat, gerekse Türkçe'de kullandığımız ceza manasında. Ceza kelimesi Arapça'da her iki manada da kullanılır. Karşılık demektir aslında. Mükafat için de kullanılır. Bizim ceza dediğimiz manada da kullanılır. Karşılık manasında Allah Azze ve Celle buyuruyor ki her nefis ne kazandıysa tas tamam ödenecek ve karşılığı verilecektir.
Herkes ne yaptıysa bime kesebet.
Başka bir ayette Allah Azze ve Celle buyurur ki kullu nefsin bime kesebet rehine illa ashabel yemin.
Her nefis kendi kazancına karşılık rehindir. Ne kadar yaptıysa o kadar kendi rehnini kurtarabilir.
Rehiniz Allah'ın elinde. Bir şeyler yapacak ve kendi rehinimizi kurtaracağız. Mesela birine diyelim ki borcumuz var. O borcumuza karşılık mesela taksimimizi ona rehin olarak vermişiz. Sende kalsın taksim, eğer borcumu ödersem, paranı getirirsem taksimi geri alırım demişiz mesela.
Eğer taksiye ya sana olan borcumu ödemezsem taksi senin olur demişiz.
Taksi orada rehindir.
İşte Allah Azze ve Celle diyor ki kullu nefsin bime kesebet rehine. Her nefis kendi kazancına karşılık rehindir. Yani bir şeyler yapacak ve kendini kurtaracak, o rehnini kurtaracak. Ödeyecek yani. Amelleriyle ödeyecek yani. Borcunu ödeyecek yani.
Ondan sonra kendisini kurtaracak. Başka türlü kurtulamaz.
Herkes yaptığı kadar sevap alacak.
Yaptığıyla kendisini kurtaracak. İlla ashabel yemin. Ama ashabel yemin böyle değil.
Ashabel yeminin buradaki manası es-sabikun, öncüler. Sadece amel defteri sağ tarafından verilenler değil. Evet, ashabel yemin amel defteri sağ tarafından verilenler demektir. Ama amel defteri sağ tarafından verilenler iki kısımdırlar. Bir kısmı öncülük yapanlar.
Onlar yalnız yaptıkları kadar sevap kazanmamaktadırlar.
Onlar vesile olmuşlardır. Onlar öncülük yapmışlardır. Onlar hayırlı bir iş başlatmışlardır. Onun için onlardan sonra o hayırlı işi yapanların hepsinin sevabından bunlar da istifade ederler. Çünkü bunlar başlatıcıdırlar, öncüdürler.
Onun için onlar yalnız kendi yaptıkları kadar kazanmazlar.
Onlar başlatıcı olduklarından dolayı kendilerinden sonra o amelleri işleyen, onun başlatmış olduğu şeyi devam ettirenlerin yapmış oldukları hayırlı amellerden de hisseleri vardır. Çünkü onlar başlatıcıdırlar, onlar öncüdürler. Yani cennetlikler bir bakıma iki kısım oluyor. Bir kısmı normal amelleri kadar sevap kazananlar, öncülük yapmamışlar. Öncülük yapmamışlar. Kendilerinden sonra da o devam etmemiş dolayısıyla. Ama bir de öncülük yapanlar var. Onlar hem yaptıklarından sevap kazanırlar, hem de öncülük yaptıkları için izinden giden insanların yaptıklarından da sevap kazanırlar. Hepimizin yaptığı peygamberimize de yazılıyor. Öncülerimize, sahabe-i kirama da yazılıyor. Nice alimlere de yazılıyor, nice şehitlere de yazılıyor. Bugünün Müslümanlarının ve tarihtekilerin yaptıkları onlardan evvelki Müslümanlara da yazılıyor. Öncülük yapmış olanlara yazılıyor. Demek ki her nefis kendi kazancına bağlı. Herkes kendi yaptığı kadar sevap kazanırken, Eshabul Yemin'den olan, Es-Sabikun'dan olanlara gelince, onlar yaptıkları kadar değil, yapmadıklarından da sevap kazanırlar, çünkü onlar başlatmışlardır. Ve Allah Azze ve Celle bu şekilde bize bir makam gösteriyor. Aklınız varsa bir hayırlı işte öncülük yapın deniliyor. Sizden sonra da size sevap yazılmaya devam edilsin. Amel defteriniz kapanmasın deniliyor. Bir şehirde, bir mahallede bir hizmet başlatın deniliyor. Bir ağaç ekin, insanların istifadesine bir ağaç sunun deniliyor. Bir hayırlı şey başlatın. Bir nesil hazırlama gayreti içinde olun. Yeni bir nesil meydana getirin. Sizden sonra amel defteriniz kapanmasın bu şekilde deniliyor. Hayırlı bir yolda talebe yetiştirin. O talebenin yaptığı hizmetler size de yazılsın. Onun talebesi, talebesinin talebesi, onun da talebesi. Kıyamete kadar istifade edersiniz deniliyor. Her nefis ne yaptıysa karşılığını görecek. La zulmel yevm, bugün zulüm yok. Allah Azze ve Celle kıyamet gününde öyle diyecek. Herkesin karşılığını verdikten sonra, kimine bire on, kimine bire yedi yüz, kimine bire yedi yüz bin. Müminlere böyle bu şekilde mükafat verdikten sonra, onların günahlarına karşılık da bire bir günah yazılmış olarak, bu şekilde hesap görüldükten sonra, la zulmel yevm denilecek. Bugün zulüm yok. Mesela zulüm tabi çeşit çeşittir. Birinin hakkı vardır, hakkını vermezsiniz, bu zulümdür. Hakkını eksik verirsiniz, bu da zulümdür. Suçu yoktur, ceza verirsiniz, bu da zulümdür. Suçu vardır, cezasını vermezsiniz, bu da zulümdür. Bu dünyada Allah Azze ve Celle'nin ahkamını tatbik etmezsiniz. Ona ceza verilmesi gerekiyordur. Allah affeder, insanlar affedemez. Hakimin affetme yetkisi yoktur. Allah'ın koyduğu kanuna göre hükmetmek zorundadır. O kanuna göre hükmetmemiş de, mesela rüşvet yemiş de cezayı affetmiş ise, bu da bir zulümdür. Mazlumun hakkını almamış ise, bu da bir zulümdür. Çeşit çeşit zulümler vardır. Allah Azze ve Celle kıyamet gününde bu zulümlerin hiçbirisini yapmaz. La zulmel yevm. Bugün hiçbir çeşit zulüm yok. Gereğinden fazla ceza verilmeyecek. Gereğinden fazla mükafat verilecek. Çünkü rahmet var o gün. Zulüm yok. O gün haksızlık yok ama cömertlik var. Zulüm yok. Rahmet var, layık olduğundan fazla mükafat verilecek. Hangi insan ebedi cennete layık olabilir? Allah Azze ve Celle ebedi cennetini verecek. Rahmet var, cömertlik var ama zulüm yok. Öyle denilecek, bugün zulüm yok ey insanlar. İnnallâhe seri'ul hisâb. Allah hesabı seri görendir. Süratle hesap görendir. Allah azze ve celle hesabı yavaş yavaş gören değil. Merak ediyoruz yani, Allah da bize cevap veriyor. Acaba kıyamet günü hesap nasıl görülecek, merak ediyoruz, aklımıza gelmiyor mu? Geliyor bazen, bu kadar insanın hesabı nasıl olacak? Kaç milyar insanın hesabı, hatta cinlerin de hesabı. Onlar da bizim gibi mükelleftirler kendilerine göre. Onların da kimi cennetli, kimi cehennemlik. Bu kadar cinlerin, bu kadar insanların hesabı, şeytanların hesabı, boynuzlu koyunla boynuzsuz koyunun hesabı, bu kadar hesaplar nasıl görülecek? Allah Azze ve Celle bu soruya cevap veriyor burada. Allah seri'ul hisaptır, işte bu şekilde hesabı çabuk görendir. Süratle bitirir. İnsanlar bilimde geliştikçe hani bir tuşa bastıkları zaman koca bir fabrikanın hesabı dökülüveriyor. Bir tuşa basmaya görün, bütün hesap önünüze çıkıveriyor. İnsanlar bile bugün bu noktaya geldiler. Allah Azze ve Celle'nin seri'ul hisab olduğunu bugünün insanı daha iyi anlayabilir. Belki geçmiş insanlar Allah bu kadar hesabı nasıl seri'yi görecek diye kafalarında bir soru olabilirdi. Bilgisayar çağında yaşıyoruz. Bugün insanların yapmış olduğu bilgisayarlar bile hesabı ne kadar çabuk ortaya koyuveriyorlar. Tuşa bastığınız anda yarım saniye geçmiyor, bütün hesaplar karşınıza çıkıveriyor. Allah Azze ve Celle'nin hesabı çabuk görmesi onun için çok kolaydır. Şöyle bir bakın kainata. Bu kadar kainatı her gün yaratan, öldüren, yaratan, öldüren, yaratan, öldüren, bu kadar kainatı idare eden elbette ki sonsuz bir kudrete sahiptir. Elbette ki sonsuz bir ilme sahiptir. O halde Allah'ın seri'ul hisab oluşunu anlamak kolay olmalı. Bu kadar sonsuz bir kudret varsa karşınızda, bu kadar sonsuz bir ilim varsa karşınızda, bu kadar insanın hesabı nasıl olacak diye sormak, böyle bir kudrete bu soruyu sormak olacak şey değildir. Bu kadar varlıkları yaratıyor da, sayamayacağınız kadar varlıkları, yıldızları bile sayamıyorsunuz, bırakın hayvanları, insanları, bitkileri, bırakın denizdeki balıkları, bırakın karıncaları, sinekleri, bırakın bir sineğin kanadındaki milyarlarca hücreyi, bırakın bunları, gökteki o kocaman kocaman yıldızları bile sayamıyorsunuz. Böyle bir kudret için hesabı görmek nasıl zor olabilir ki? Allah Azze ve Celle bizim için bir insanın yaratmasıyla bütün insanları yaratmak aynıdır buyurur. Hepsinin kaldırılması, yeniden yaratılması, bir göz kırpması gibi bizim emrimiz. Kalkın emri. Bir göz kırpması gibi hepsi birden kalkıverirler. Topraktan hepsi yeniden kalkarlar. Bir göz kırpması gibidir. Biz kalkın dediğimiz zaman hepsi kalkarlar. Allah Azze ve Celle kudretini anlatıyor bize. Kafamızda bir takım sorular olabiliyor. Allah ayetleriyle bunlara cevap veriyor. Bir insanın hayatını hesap etmek bile insan için mümkün değil. Bir namaz kılarken mesela hangi halde, hangi vaziyette kıldı, bunu hesap edebilir misiniz? Mesela birinci rekatın şu kısmında hangi vaziyetteydi? Elhamdülillah Rabbil Alemin derken, hatta elhamdu derken hangi vaziyetteydi? Lillah derken hangi haldeydi? Rabbil Alemin derken hangi haldeydi? Acaba Errahmanirrahim derken hangi vaziyetteydi? Acaba rüküye giderken hangi şekildeydi? Acaba kalkarken hangi şekildeydi? Bir insanın bir namazını bile hesap edemezsiniz. O halde Allah'ın kudretini tahayyül etmeye çalışın. Bir insanın bir namazının bir rekatını bile hesap edemezsiniz. onun hangi halde olduğunu bilmelisiniz. Elhamdülillah derken hangi vaziyetteydi? Kalbi neyle meşguldü? Huşu var mıydı? İhsan mertebesinde mi demişti? Murakabe mertebesinde mi demişti? Yoksa kalbinde çek senet mi vardı o sırada? Ne düşünüyordu acaba? Bir rekatı bile hesap edemezsiniz. Bir günah işlerken hangi vaziyetteydi? İnsanların halleri o kadar değişik ki, insan icabında bir dakikada 100 tane hal değiştiriyor. Bazen bir saniye içerisinde belki 10 tane, 20 tane hal değiştiriyor. Allah Azze ve Celle sonsuz ilim ve kudret sahibi olmasa, insanların hal, bir insanın bile hesabını göremez. Allah ise seriyul hesaptır. Hesabı çok süratle görendir. Bütün insanların hesabı bir insanın hesabı gibidir. Bir insanın hesabı nasıl Allah'a kolaysa, bütün insanların hesabı da aynen o şekilde kolay. Aynı programa göre hepsinin hesabı görülecek. Aynı programa göre, çünkü Allah bütün gizlilikleri bilendir. Kalplerde ne vardı hepsini bilendir. O huşunun derecesi ne kadardı? Kalpte huşu var mıydı mesela namaz kılarken? Vardıysa ne kadar vardı? Onun derecesini o bilir. Terazide ne kadar ağırlık yapmalı? Ancak o bilir. Şu günahı işlerken bu günah terazide ne kadar ağırlık yapmalı? O bilir. İnsan bir günahın derecesini bilemez. Bazen bir söz söyler, kendince önemsizdir o söz. Halbuki Allah katında çok önemlidir, yazılır. O bilmiyor onun ne kadar ağırlık yapacağını mizanda. O sözün ne kadar Allah katında büyük olduğunu bilmez, söyler. Yahudilerin Allah fakirdir demeleri gibi, Allah'ın eli sıkıdır, cimridir demeleri gibi, bir söz söyler insan. Kur'an buyurur ki sen ektubu mekalu, dediklerini yazacağız. Yani sonra hesabını soracağız. Acaba o sözün terazide ne kadar ağırlık yapması gerekiyor? Acaba o günahın ya da o sevabın ya da o halin, o kalbin terazideki ağırlığı ne kadar olmalı? İnsan bunu bilemez. Allah Azze ve Celle bütün insanların hesabını bir anda, hesap ortaya çıksın dediği anda hepsi, bütün hesaplar ortaya dökülüverir. Ve insan şaşırır. Seriyon hesaptır. Süratle hesabı görür. Acaba hata olur mu? Acaba arada bazıları kaçar mı? Başka ayetlerde söylüyor. Hayır, böyle bir şey mümkün değil. İnsanlar kendi defterlerine baktıkları zaman diyecekler ki, bu kitap nasıl bir kitap? Hiçbir şey bırakmamış, hepsini yazmış. Küçücük kalbimden geçen bir şeyi bile yazmış. Bir gün bir laf etmiştim, onu da yazmış. Bir gün gözümle bir şeye bakmıştım, bir harama bakmıştım, küçücük bir bakış, ufacık bir bakış yapmıştım. Sagir, kebir, hiçbir şey bırakmamış, hepsini yazmış. Demek ki hesabı seri görüyor Allah ama hatasız görüyor aynı zamanda. Hani Allah hesabı hızlı görüyor, belki bazılar aradan kaçar mı? Acaba bazı günahlar, küçük şeyler acaba görünmez mi? Yok böyle bir şey yani. Küçük büyük hepsi yazılmış diyecekler. Herkes defterine bakacak. Her şey yazılmış diyecek. Ağzınızdan çıkan her şey yazılacak. İmam Ahmed İbn Hanbel rahimehullah hastaydı bir gün, inliyordu, ah diyordu. Bir alim geldi yanına, dedi ki üstad bir hadis okudum dedi. Bir hadis biliyorum. İmam Ahmed de muhaddistir. Hem müştehit hem muhaddis.
hadis hafızıdır. Yüz binlerce hadis ezbere bilirdi. Onun da bilmediği hadis elbette ki vardı. Bir alim geldi, dedi ki bir hadis okudum. Hadis de buyuruyor ki ağzınızdan çıkan her şey yazılır. Hatta hastanın inlemesi bile, ah çekmesi bile yazılır. Öyle mi dedi İmam Ahmet? Hemen ah çekmeyi bıraktı, terk etti. Ondan sonra inlemedi. Her şey yazılır. Ve herkesin, hiç kimseye zulmedilmez ve hesapları çabucak görülür. وَاَنْزِرْهُمْ يَوْمَ الْاَزِفَمْ Ey Resulüm onları uyar. El-azife kelimesi yaklaşan gün manasında aynı zamanda. O gün, o kıyamet günü, yaklaşan gün, o gün geldiğinde nereye kaçacaksınız? O gün yaklaşıyor size. Hiçbir yere kaçmanız mümkün değil. Yemül azife olduğu zaman, madem ki azifedir, yaklaşıyor, ondan kaçış mümkün değil. Kıyamet saati yaklaştı. İktarabeti sa'atu ve şakkal kamer. Kıyamet saati yaklaştı ve ay yarıldı. Yarın size yakındır. Nereye kaçacaksınız? Kaçmanız mümkün değil. Demek ki nasıl ki kıyamet ya mutelaktır, karşılaşma günüdür. Bir taraftan öyle, bir taraftan da böyle. Yani hem karşılaşacaksınız birbirinizle, amellerinizle, kafirler Müslümanlarla, zalimler mazlumlarla. Kişi kendi amelleriyle bir taraftan böyle karşılaşmalar olacak. Bir taraftan yevmü telaktır o kıyamet günü, bir taraftan yevmü lezifedir kıyamet günü. Ve o gün yakındır. Aslında kıyametin kopmasını hayret edenler, nasıl olacak diyenler, ben de onlara hayret ediyorum. Kıyametin kopmasına mı hayret ediyorsunuz? Kıyametin kopmamasını hayret etmelisiniz. Her hareket eden duruyor, görmüyor musunuz? Her dönen duruyor, görmüyor musunuz? Her canlı ölüyor, görmüyor musunuz? Neye şaşırıyorsunuz? Madem her canlı ölüyor, madem her hareket eden duruyor, o zaman kıyamete neden şaşırıyorlar? Elbette ki bu canlı olan dünyanın da bir sonu olacak. Çünkü şu andaki şu mevcut dünyalar, hepsinde kanun budur. Her hareket eden duruyor, her canlı ölüyor. Her şeyin bir sonu var. Madem ki şu anda bu hayatımızda kanun budur, o halde bu dünya için de bu geçerli. Bu dünyanın da bir sonu olacak. Bunun neyine şaşırırlar? Kıyametin kopmamasına şaşmak lazım. Bu dünya sürekli dönüyor, buna şaşmak lazım. Bu düzen hiç bozulmuyor, buna şaşmak lazım. Devamlı ölüyorlar, yenileri yaratılıyor, buna şaşmak lazım. Devamlı hava temizleniyor, buna şaşmak lazım. Gökteki yıldızlar gelip bize çarpmıyor, buna şaşmak lazım. Bastığımız yerin altında cehennem var. Mağma tabakası, bir miktar aşağıya indiğiniz zaman cehennemin üzerinde oturuyoruz aslında. Kıyametin kopması an meselesi. Buna şaşmak lazım. Nasıl oluyor da kıyamet kopmuyor, bu düzen devam edip gidiyor? Buna şaşmak lazım. Yaklaşıyor kıyamet. Allah Azze ve Celle başka ayetlerde kıyametin yakın olduğunu ifade ediyor bize. Burada da aynı şekilde kıyametin yakın olduğunu ifade ediyor. Madem kıyamet yakındır, o halde ona göre hazırlanın deniliyor. Hem kıyamet uzak olsa ki sana ne? Senin kıyametin ölümün değil midir? Herkesin kendi ölümü, kendi kıyameti değil mi? Büyük kıyamet isterse milyarlarca yıl sonra olsun, sana ne? Senin kıyametin yakın. Bir kalbin durmasından ibaret. Bunun çalışmasını hayret etmek lazım, durmasına değil. Nasıl devamlı çalışıyor bu kalp? Bunu hayret etmek lazım. Allah Azze ve Celle'nin bu kainatı idare etmemesi durumunda, bu düzeni korumaması durumunda anında kıyamet gerçekleşir zaten. Bir yıldızın gelip bize çarptığını bir düşünün. Dünyadan binlerce kat daha büyük yıldızlar ve gezegenler var. Bunların birinin gelip çarptığını düşünün. İşte kıyamet. Mağma tabakasının fışkırdığını düşünün. Denizlerde bir damla su kalmaz. Dünya bir karpuz gibi, karpuz kabuğu var, hani dışında kabuk, içindeki karpuz. İçi kırmızı, aynı dünya öyle. Kabuk kadar o toprak ve taş tabakası, kabuk kadar. İçi ise aynı mağma, ateş, karpuz gibi. O kadar ateş var, biz ateşin üzerindeyiz. O kabuk olmasa, yer kabuğu olmasa, içi tamamen ateş dolu dünyanın. Cehennemin üzerindeyiz aslında. Cehennemin üzerindeyiz. Kıyametin kopması an meselesidir. Allah Azze ve Celle bir delikten, bir yanardağdan mesela o mağmayı fışkırtıverse ve durdurmasa, sonuna kadar fışkırtsa, denizlerde bir damla su kalmaz, bir tane de canlı kalmaz. Yaklaşıyor. Kıyamet yaklaşıyor. Peygamberimiz buyuruyor ki, ben kıyamete yakın gönderildim. Kendisini ikindi vaktinde gönderilmiş olarak tarif eder Peygamberimiz. Önceki ümmetlerin bir kısmı sabah öğle arası gönderildi diyor. Bir kısmı öğlen ikindi arası gönderildi. Ben de ikindiden sonra ikindi akşam arası gönderildim. Güneş battı batacak diyor. Güneş battı batacak. Kıyamet koptu kopacak yani. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellemin de ifade ettiği gibi kıyamet yakın. Kur'an da bunu defalarca ifade eder. Kıyamete göre hazırlanılsın diye. Ve insanlar kıyameti düşünmek istemezler. Ölümü düşünmek istemedikleri gibi adeta bunu pek mümkün görmezler. Halbuki her şeyin öldüğünü görüyorlar. Ve kıyamet eninde sonunda olmak zorunda. Çünkü adalet gerçekleşmeli. Hani adalet? Dünyada adalet yok. Bu adalet bir yerde gerçekleşmek zorunda. Nerede gerçekleşecek bu adalet? Bu dünyada gerçekleşmiyor. Demek ki başka bir yere bırakılıyor. Allah adalet sahibidir. Ama bu dünyada adalet gerçekleştirmiyor. Demek ki sonraya bırakıyor. Demek başka bir yere bırakıyor. Kıyamet olmak zorunda. Kıyamet olmazsa Allah nasıl adaletli olur? Bu dünyada adalet gerçekleşmediğine göre, Allah da adaletli olduğuna göre, bu dünyada adaleti gerçekleştirmediğine göre bütünüyle, demek ki sonraya bırakıyor. O yüzden kıyamet olmak zorunda. Hem bizim için ne fark eder, ister uzak olsun ister yakın. Bizim ölümümüz zaten yakın. Kıyamet uzak olsa ki ne olur? Bizim ölümümüz bize çok yakın. Gözümüzün siyahıyla beyazı gibi yakın. Ey Resulüm, onları o yaklaşan gün ile korkut. O karşılaşma günü ile onları korkut. Karşılaşacaklar birbirleriyle. Amelleriyle karşılaşacaklar. Allah ile karşılaşacaklar. Meleklerle karşılaşacaklar. Cinlerle karşılaşacaklar. Zalimlerle karşılaşacaklar. Kendi amelleriyle karşılaşacaklar. Ruhlarla bedenler karşılaşacak. Hem karşılaşma günü, hem de o gün çok yakın, her gün yaklaşıyor. Ve İsrafil aleyhisselam suru almış üflemek için emir bekliyor. Allah Resulü öyle buyuruyor. Surun sahibi İsrafil elini almış üflemek için emir bekliyor. Yaklaşmış. Efendimiz bunu dedikten sonra 1400 sene daha geçti yaklaşık olarak. Hani yaklaşmıştı denilebilir. Allah katında 1400 senenin ne ehemmiyeti var? Kainat, uzmanların dediği doğruysa 15 milyar yıldan beri var. bu insanların tespit edebildiği şey sadece onlarca milyar, belki de trilyonlarca milyar. Bu kadar zamanın içerisinde 1400 senenin bir ehemmiyeti olabilir mi? Ben kıyamete yakın gönderildim buyuruyor. Kendiyle diğer peygamberleri karşılaştırarak bunu söylüyor. Diğer peygamberler daha uzak olduğu için kıyamete ve kendisinin son peygamber olduğunu anlatmak için onu söylüyor. Yoksa hemen 10 sene 20 sene sonra kıyamet kopacak demek istenilmiyor. İnsanlar için 1000 sene önemli. Allah için 1000 senenin hiçbir önemi yok. Ve onları bununla korkut ey Resulüm. O gün, o kıyamet günü öyle bir gün olacak ki yürekler ağızlara gelecek, yutkunacaklar öfkeden ve korkudan, yutkunacaklar. Allah Azze ve Celle gözümüzün önünde canlandırıyor kıyamet sahnesini. Gözümüzün önünde canlanıyor. Adeta kıyameti gören ve yutkunan bir insan düşünün. Yutkunuyor, devamlı yutkunuyor, yutkunuyor, ne olacak, ödü kopuyor, yutkunuyor. Öyle bir insan canlandırın gözünüzde. Kur'an onu canlandırmak istiyor gözümüzün önünde. Canlı bir tasvir var yani. مَا لِظَالِم۪ينَ مِنْ حَم۪يمٍ وَلَا شَف۪يعٍ يُطَاعٍ İşte o gün hiçbir zalim için bir hamim de yok, bir dost da yok, bir şefi' de, yuta' olan, yani muta' olan, yani sözü dinlenilen ve itaat edilen bir şefaatçi de yok. Ne bir dostu olacak, ne bir şefaatçisi. Çünkü Allah Azze ve Celle kafirlere ve zalimlere şefaat yetkisi vermeyecek. Dolayısıyla onlar birbirlerine şefaatçi olamayacaklar. Müminlere gelince, müminler Allah'ın razı olmadıklarına şefaat etmezler. Allah'ın razı olmadıklarına müminler nasıl şefaat ederler? Allah'ın razı olmadıklarından nasıl razı olabilirler ki? Mümkün mü ki Allah Azze ve Celle izin vermeden o gün kimse konuşamaz ki? La yetekellemun. O gün konuşamazlar. İlla men ezine lehurrahman. Ancak Rahman olan Allah'ın izin verdikleri hariç. Ve kâle sevâbe. Onlar da ancak doğruyu konuşabilirler. Kafalarına göre konuşamazlar. Onlar da ancak doğruyu söyleyebilirler. Allah izin vermeden konuşamazlar. Konuştukları zaman da doğruyu konuşabilirler. Allah'ın razı olmadıklarından razı olamazlar. Zaten razı olanları Allah şefaat izni vermez ki. Ve zaten o gün kimse kafirden ve zalimden razı olmaz ki. Hatta ondan davacı olur, senin yüzünden şu günahları işledim ey zalim der, birbirlerini suçlarlar. Birbirlerinden nefret ederler. Bırakın razı olmayı, bırakın şefaatçi olmayı. Birbirlerinden davacı olurlar. Kur'an buyurur ki, El-ehillâ'u yevme'izin ba'duhum li ba'din adû. O gün dostlar kimisi kimine düşmandırlar. İllel muttakîn. Ancak muttakî olanlar hariç. Ancak onlar düşman değildirler. Herkes, bütün dostlar, el-ehillâ'u, hepsi demek ki, ne kadar dost varsa dünyada, hepsi o gün birbirlerine dost değil, düşman olacaklar. İllel muttakîn. Allah Azze ve Celle'den bu dünyadayken sakınmış, takva sahibi olanlar, sadece onlar düşman olmayacak. O günde dostlukları devam edecek. Selamlaşacaklar. Birbirlerine şefaatçi olacaklar. Beraber cennete girecekler, sohbet edecekler. Kürsiler üzerine oturacaklar, birbirlerine ikramda bulunacaklar. Bu dünyada birbirlerine iftar verenler, orada birbirlerine iftar verecek, yani ikramda bulunacaklar. O gün ancak onlar dost olacaklar. Onun dışındakiler dost olmayacaklar. Düşman olacaklar. Kimi kimine düşman olacak ve ya Rabbi ona daha büyük bir azap tattır. O benim bu hale gelmeme sebep oldu diyecek, birbirlerinden davacı olacaklar. İşte o gün hiçbir zalim için bir hamim yok, bir dost yok, vela şefi', bir şefaatçi da yok. Yuta, şefiyen yuta yani, sözü dinlenilen bir şefaatçi. Demek ki onlar için şefaatçi yok ama burada kastedilenler kafirler ve zalimlerdir. Demek ki böyle olmayanlar için şefaatçi var. مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ Kimmiş o Allah katında şefaat edecek olan? اِلَّا بِاِذْنِهِ İzni olursa o başka. Demek ki bazılarına izin verilecek. Demek izin verilenler şefaat edebilecek. Burada kastedilen kafirlerdir. Allah'ı Azze ve Celle'nin şefaat için izin vermedikleri zalimlerdir. Bunlar için şefaat edilmeyecek, şefaat edilmesine izin verilmeyecek. Bu gibi ayetlere dayanarak, onlar için dost yok, onlara şefaatçi yok gibi ayetlere dayanarak, kıyamet gününde müminler için de şefaat yoktur demek sapıklıktır. Çünkü bununla ilgili onlarca hadis var ve şefaatle ilgili hadisler mütevatir seviyesindedirler. İnkarı caiz olamaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin de ümmetinin de içinden bazı kimselerin de şefaat edeceğine dair çok sahih hadisler elimizde mevcuttur. Şefaat inkar edenler bu hadisleri neye dayanarak inkar ediyorlar? Hadisler sahihtir. Hiçbir delile dayanmaksızın hadis inkar edenler, şefaati inkar edenler, şefaatle ilgili hadisleri bile, bu kadar kuvvetli hadisleri bile, mütevatir seviyesindeki hadisleri bile inkar edeceklerse, bunlar o zaman hangi hadisi kabul edecekler? Mütevatir seviyesindeki hadisleri inkar edenler, o zaman hangi hadisi kabul ederler? Şefaati kendi kafalarına göre uygun görmüyorlar. O zaman herkes bedavadan cennete mi girecek diyorlar. Öyle bir şey mi dendi? Anlamak mı istemiyorsun? Anlayacak zekan mı yok? Öyle bir şey mi dendi? Allah izin vermeden şefaat olur mu? Öyle bir şey mi dendi? Buna güvenerekten amel yapmayın mı denildi? Ne denildi? Nasılsa şeyhimiz bizi kurtarır. O halde amele gerek yok diyen cahillere fırsat olmasın diye şefaat inkar etmen mi lazım? O cahile sen o hadisleri inkar etsen, o gene zaten amel işlemez, gene zaten ona buna güvenmeye devam eder. Onun için sahih hadisleri inkar mı edeceksin? Olur mu böyle bir şey? Usul hadis diye bir ilim var. Hadislerin sahih olup olmadığı bu ilme göre tespit edilmiş. Buhariler, Müslümler bu hadislere sahih olduğunu tespit etmişler. Şefaatle ilgili hadislerin sahih olduğu, mütevatire yakın olduğu, hatta çoğuna göre mütevatir olduğu bilinmektedir. Bu gibi ayetlerde kafirlerden bahsediyor. Onlar için şefaat yok. Zalimler için şefaat yok. Müminler için şefaat olacağına dair illa bir izni kısmını nasıl açıklayacaksın? Allah'ın izniyle olursa başka nasıl açıklayacaksın? Hem ayetlerde var hem hadislerde var. Nasıl açıklayacaksın? Nasıl teviller yapacaksın? Böyle olanlar şefaata muhtaç oldukları zaman kıyamet gününde peygamberimizden şefaat istemesinler. Allah Azze ve Celle böyle bir gün ile onları korkut dedikten sonra يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَيُّنُ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورُ Allah o gözlerin hıyanetini bilir. O yakınlaşan o gün, o kıyamet gününde hepsinden hesap vereceksiniz. Gözlerinizin bir anlık bakışından, hıyanetinden hesap vereceksiniz. Çünkü Allah onu bilmektedir. Bir anlık bakış, haince bir bakış. Ne güzel ifade etmiş. Ya'lemu hainetel ayun. Gözlerin hainliğini.
hıyanet ediyorsun yani. Yani bakmaman gereken bir kadına kötü bir gözle gizli bakışlar, kimse görmediği bir anda, kimsenin görmediğini zannettiği bir anda, halbuki Allah kendisini görmektedir. Vallahi onu yazmaktadır. Melekler onu görmektedir. Ya'lemu hainetel a'yun. Gözlerin hıyanetini. Hıyanet diyor yani Allah. Birisi sana mesela karısını kızını teslim etse, bir yere gitse, mesela cihada gitse, karım kızım ailem sana emanet dese, sen onlara kötü gözle baksan, bu hıyanet değil midir? Buna hıyanet derler. Allah o kelimeyi kullanıyor. Gözlerin hainliği. Gözlerin gizli bakışları da diyebilirdi. Gizli bakışlar ya da tüm bakışlar Allah bilir diyebilirdi. Hıyanet dedi. Hainsin yani. Hain bakışları hain olanlar yapar. Demek ki başkalarının namusunun hainisin deniliyor. Senin karına kızına birileri gizli gizli baksaydı razı olur muydun? O hale sen de bakma. Allah biliyor. Ya'lemu hainetel a'yun. Ve ma tuhfi sudur. Ve göğüslerin sakladıklarını da bilir. Vallahu yakdı bil hak. Ve Allah sonra hak ile hükmeder. Hak ile hükmeder. Yani her şeyi bilir ve hakla hükmeder. O halde vellezine yed'ûne min dûni la yakdûne bi şey. Allah'tan başka taptıkları ve dua ettikleri, yalvardıkları, ibadet ettikleri hiçbir şey hükmedemez. Allah hak ile hükmeder. Onların taptıkları ise hiçbir şeye hükmedemez. O halde neden onların peşinden giderler? Onlar hiçbir şey hükmedemeyecekler ki. Kıyamet gününde onların dediği olmayacak ki. Neden o halde onların peşinden giderler? Madem ki Allah o gün kadi olandır. Ondan başka kadi o gün yoktur. Ondan başka hakim yok ki hükmetsin. Kahhar olan odur, kadi olan odur, hakim olan odur. O halde madem ki o gün kıyamet gününde sadece hakim o, sadece kadi odur, o hükmedecek. O halde bu dünyada da sadece o hükmetmeli. Madem ki o gün sadece onun kanunlarına göre hükmedilecek, hakkınızda hüküm verilecek. O halde bu dünyada da onun kanunlarına göre yaşanılmalı. Çünkü o gün bu dünyanın kanunları geçerli olmayacak. Ya Rabbi ben falan devletin kanunlarına göre yaşadım. Benim kabahatim yok ki. Hayır, kabahatin var. Sen Allah'ın dediğine göre yaşamalıydın. Bu dünyanın kanunlarına göre haklı olabilirsin. Allah'ın kanunları önemli. Bu dünyada hakimler sana hak verebilir. Allah hak vermeyecekse haklı değilsin. Kalbine bir danış. İstefti kalbe, kalbinden fetvayı iste. Hele bir bak, hakimler sana lehinde hüküm verdiler ama acaba senin kalbin sana fetva veriyor mu? Acaba senin kalbin bu hükmü doğruluyor mu? Acaba senin vicdanın hakkımı verdiler diyor mu? Acaba içindeki ses sana ne diyor? O gün Allah Azze ve Celle adaletle hükmedecek. Senin içindeki ses de sana doğruyu söylüyordu. Senin de şu kabahatin var diyordu sana. İşte kıyamet gününde ona göre hüküm verilecek. Çünkü içinden gelen o ses Allah'ın adaletinin sesidir. Kıyamet gününde Allah öyle hükmedecek. O yüzden sana öyle bir sesle sesleniyor içinden. Hem kitabıyla sesleniyor, bu kitaba göre hükmedeceğim kıyamet günü.
Sana öyle sesleniyor. Aynı zamanda da kalbinle de sesleniyor. İçinden vicdanının da bir sesi var. O da sana söylüyor. Ve o sese göre hükmedilecek. Kıyamet gününde denilecek, içinden bir ses duymamış mıydın? Haksızsın demişti sana. Yanlış yapıyorsun demişti sana. İşte bugün de sana aynı şey söylenecek, başka bir şey değil. Ama o Allah'ın dışında onların taptıkları ya da peşinden gittikleri liderleri o gün hiçbir şekilde o gün orada hükmedemeyecekler. Çünkü onlar da kahhar olan Allah'ın kahrı altında makhurdurlar. Hüküm altındadırlar onlar da. Onlar nasıl hükmedecekler? Kendileri de zaten hüküm altındadırlar. Bu dünyada hükmeden kadiler, bu dünyanın melikleri, bu dünyanın hakimleri o gün orada mahkumdurlar. Ve dolayısıyla o gün orada hiçbir şeye malik değiller. İnna Allaha huves semi'ul basir. Çünkü Allah semi'dir, basirdir. Muhakkak ki Allah semi'dir, basirdir. Yani semi' ve basir olmayan hükmedemez. Çünkü her şeyi duyacak ki hükmedecek. Her şeyi görecek ki hükmedecek. Semi' ve basir sıfatı olmayan nasıl kadi olabilir ki? Görmemiş ki hükmetsin. Duymamış ki hükmetsin. Duymamış ki hükmetsin. Hakimler nasıl hükmediyorlar? Kendileri duymamışlar. Duyan biri var mı? Şahit getir diyorlar. Kendileri görmemişler. Gören biri var mı? Şahit getir diyorlar. Ben yani görmedim demek istiyor hakim. Görmedim ki yani hükmedeyim. Yani duymadım ki hükmedeyim. Yani benim yerime bir başkası duymuşsa onu getir ki ben de ondan dinleyeyim, kendim duymuş gibi olayım. O bana anlatsın, gören bana anlatsın, ben de görmüş gibi olayım. Hakim bu şekilde şahitleri dinler, görenleri dinler, görmüş gibi olur, sonra hükmeder. Duyanları dinler, kendisi de duymuş gibi olur, sonra hükmeder. Gören ve duyan durumuna gelir, ondan sonra şahitler sayesinde kendisi de görmüş ve duymuş gibi olur, ondan sonra hükmedebilir. Yani görmeyen ve duymayan hakim olamaz. O yüzden Allah Azze ve Celle buyuruyor ki kendinin hükmedici olduğunu, kıyamet günü kendini hükmedeceğini belirttikten sonra kendinin bu iki sıfatını buraya yerleştirmiş. Neden başka bir sıfat gelmemiş de burada semi ve basir olduğunu söylüyor? Neden Allah Azze ve Celle mesela burada Rahman ve Rahim'dir demiyor da semi ve basirdir diye bitiriyor ayeti? Çünkü Rahman ve Rahim'in burada bir manası olmazdı. Yeri değildi. Allah Azze ve Celle kendi esmasını, isimlerini ayetlerin sonlarına yerleştirirken ayetle bağlantılı olarak yerleştirir. Ve konuyu tamamlayıcıdır. O isimler konuyu tamamlar. Allah hükmeder diyor. Neden? Çünkü semidir. O yüzden hükmediyor. Çünkü duyuyor. Çünkü basirdir, görüyor, görmüş. O yüzden hükmediyor. Yani görmeyen ve duymayanlar hükmedemezler. O halde Allah'tan başkalarının peşinden gidenler, o peşinden gittikleri semi midir, basir midir ki onun peşinden gidiyorlar? Yani hükmedecek olanlar semi ve basir olmalı. Dünyada hükmedecek olan hakim de öyle olmalı. O yüzden şahit getiriyor. Aynı şekilde insanlara kanun koyacak olanlar da insanları duymalı, insanları görmeli, insanları bilmeli. Ama bilmiyor, ama buna rağmen kanun koyuyor. O yüzden insanları bozuyorlar. İnsanların içindeki sesleri duymuyorlar. İnsanların nefislerini görmüyorlar. İnsanların kalplerini görmüyorlar. İnsan nedir görmüyorlar da duymuyorlar da. Kainatı da görmüyorlar ve duymuyorlar. Ne insanı tanıyorlar ne kainatı tanıyorlar. O halde neden hükmediyorlar? Hükmedecek olan duymalı ve görmeli.
her tarafı görmeli, her tarafı duymalı. Ancak o zaman adaletle kanun koyabilir, adaletle hükmedebilir, şu haklı şu haksız diyebilir. Her şeyi gören ve her şeyi duyan, her şeyi bilen birisi, işte o Allah'tır. Allah Azze ve Celle bu şekilde kadi olacak olanların bu sıfata sahip olması gerektiğini de ifade etmiş oluyor bize. Ya Rabbi, Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi, günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi, dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi, seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Ya Rabbi, yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.